Huneyn ve Taif kuşatmaları.
Bismillahirrahmanirrahim.
لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ. Hani hatırlayın, doğrusu Allah size birçok noktada yardımını göndermişti. وَيَوْمَ حُنَيْنِ, Huneyn gününde de yardım etmişti. اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Hatırlayın, hani o gün çokluğunuz, sayısal üstünlüğünüz, kantitatif üstünlüğünüz sizi böbürlendirmişti. Burnunuzu havaya kaldırmıştı. Sayısal çokluğunuza güvenmiştiniz. Fakat sayısal çokluğunuzun hiçbir faydasını göremediniz. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Sizden hiçbir zararı def edemedi o. وَدَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. Ve yeryüzü sayıca çokluğunuza rağmen, yeryüzü olanca genişliğine rağmen size dar gelmeye başlamıştı. Yani başınız o kadar sıkışmıştı. Yere göğe sığmaz olmuştunuz. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Sonra ardınızı dönüp bakmadan arkanıza kaçmıştınız. ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Ve bütün bu olanların ardından Allah iç huzuru indirdi. Sekinet indirdi. O, işte o Allah'ın yardımı. İnsanın eylemleri duygu ve düşüncesinden bağımsız değil. İnsanın duygu ve düşüncesi inancından bağımsız. Allah orayı güçlendirirse İnsanı güçlendirmiş olur. Allah'ın yardımı böyle tecel. Ve sekinet indirmek için illa peygamber olması gerekmiyor ki. Her müminin yüreğine Allah sekineti her zamanda indirebilir. Bunun ilk ve belki tek şartı, kendi öz güçlerine güvenmek yerine Allah'a dayanmak. Kendi kendine yettiğini sanmak yerine, ben bana yetmem Allah'ım, sensiz ben bir hiçim, sen ile ben bir hepim diyebilecek bir imana sahip olmak. وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Ve Allah, sizin görmediğiniz, kendilerini görmediğiniz, şu beden gözleriyle şahit olmadığınız ordularını da indirmişti. وَعَذَّبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Ve inkarda direnen kimselere de Allah ceza vermişti. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. İşte inkarda direnenlerin cezası böyle olurdu. Mekke'nin fethinden sonra artık İmanın ecri değil, ücreti de devşiriliyordu. Ecri orada verilecekti. Ücreti burada. İmanın ecrini her zaman alırdı müminler. Ama ücretini almak için mutlaka esbabına tevessül etmesi şart. İmanın ücreti dünyevi karşılığı. Yani başarı, dünyevi başarı, fiziki başarı, fiziki getirisi. Bu fiziki getirisi mutlaka belli şartlara bağlanmış. Onun için bu şartları yerine getirenler, imanın sadece ebedi ecrine nail olmazlar, aynı zamanda dünyevi ücretine de nail olurlar. İşte Mekke aslında imanın bir ücretiydi. Resulullah Mekke'de bir şey yaptı. Belli isimleri sıraladı. Asgari bu isimler 6 kişilik bir liste. Bunların aralarında Kâb bin Züheyr var. İbn-i Zibari var. Sa'd ibn-i Ebi Sah var. Ve daha başkaları var. Bunları vur emri çıkardıkları insanların listesi. Kâbe'nin örtüsünün altına gizlenmiş olsalar dahi, görüldüğü yerde cezalandırılması gerekli olan isimlerdi bunlar. Ne yapmışlar bu isimler? Peygamber, öz amcasının katilleri için vur emri çıkarmamış. Ne demek çıkarmak? Şimdi hiç tereddüt göstermeden affetmiş. Peki, bu adamlar ne? Öz amcasını mı katletmişler? Kendi canına mı kastetmişlerdi? Ki peygamber kendi canına Hayber'de kasteden ve kendisini zehirleyen kadını dahi affetmiş. Bunlar suikast mı düzenlemişler? Hayır. Peki ne yapmışlardı bu adamlarda? Resulullah bunlara vur emri çıkarmıştı. Bunlar bir şey yapmış. İnsanların imanına yönelik propaganda. Bunların hepsinin de ortak bir mesleği vardı. O günkü medya anlamına gelen şair. Şairler o günün medyasıydı. O günün entelektüelleri, o günün gazetecileri, o günün medyacılarıydı. Ve özellikle bunlar Resulullah'ın getirdiği, insanlığın saadetinin öbür adı olan inanç sistemine karşı korkunç bir propagandaya girişmişler. Bunların karşısında Resulullah'ın da şairleri vardı. Kâb ibn Malik, Hasan bin Sabit, Abdullah bin Revaha gibi. Ama bunlar, özellikle bu şairler, insanları öldürenlerden, peygambere suikast düzenleyenlerden, peygamberin amcasını katledenlerden, hatta bir gece yarısı Resulullah'ın verdiği emanete ihanet edip, sözlerini yeme pahasına, Bi'ri Meune'de 40 kişiyi, 40 ciğerpareyi şehit edenlerden daha tehlikeli addediliyordu peygamber nazarında. Niçin? Çünkü bu kötü propaganda insanlarla imanın arasına giriyordu. Nihayetinde insan öldürse bir kişi, 3 kişi, 5 kişi öldürebilirdi. Ama bunlar binlerce kişiyi, yüz binlerce kişiyi öldürüyordu manen. İmanları katlediyorlardı. İnsanları madden öldürmekten daha ağır bir cürümdü manen öldürmek. İnsanlarla imanın arasına gerilmek, peygambere suikast düzenlemekten daha ağır bir cürümdü. Peygamber nazarında. İnsanların imanına suikast düzenlemek, insanların bedenine suikast düzenlemekten daha ağır bir suçtu. Onun için peygamber vurandı. Sa'd bin Ebi Sa'd, Hazreti Osman'ın süt kardeşi. Resulullah'ın vur emri çıkardıklarından biri. O da propaganda yapıyordu. Bu adam vahiy katipliği yapmıştı bir dönem. Kısa bir dönem. Ve irtidat etmiş, Mekke'ye geri kaçmış, gelmiş, o alimun hakim dedi, ben alimun habir yazdım. Yani doğrudan mesaja çamur atıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Osman elinden tuttu ve getirdi Resulullah. Kabe'nin yanında oturuyor. Resulullah'a yanaştı.
Ya Resulallah, sana Süt kardeşimi dedi. Resulullah başını çekti. Öbür tarafa geçti Osman. Ya Resulallah, sana Süt kardeşimi getirdim, teslim olma. Resulullah başını çekti. Ashabın elleri kılıçlarında. Kılıçlarının kabzasında. Vur emri var çünkü. Üçüncü kez deyince Resulullah gönülsüzce hem yüzünü ekşittiler hem başını salladılar. Yani bırak kalsın tamam der gibi. Ondan sonra da döndüler etrafındaki ashab-ı kiramına. İçinizde ben başımı sallayıncaya kadar şu adamı temizleyecek bir yiğit yok mu? Ya Resulallah, gördüğün gibi hepimizin eli kapsasında bir işaretini bekliyordu. İyi ama bir peygamber işaretle adam öldürmez. Buyurmuşlar. Bir peygamber işaretle adam öldürmez. Göz kaş işaretiyle adam öldürmez. Yakışmaz bir peygamber. Öylece o kurtardı paçasını. Bir tanesi bulunduğu ve bulunduğu yerde cezası infaz edildi. Bir başkası da hutbemin akışı içinde Kasım Süheyl, meşhur bir şair. Döneminde, Resulullah döneminde yaşayan en ünlü iki şair var. Lebid bin Rebi'a ve Kâb bin Süheyl. İkincisi bu. Resulullah onun mümin olmasını çok istemişti ama o yine de İslam'a karşı korkunç bir propaganda silahı olarak kullanıyordu şiirini. İleride onun hikayesi gelecek. Bu işlemlerden sonra Resulullah Mekke'de Müslüman olanlara dinlerini öğretmek için birkaç öğretmen bıraktı. Ve Havazin kabilelerinin üzerine hareket etti. Çünkü Havazin kabileleri Resulullah'ın Mekke'yi almasını duydukları halde yine de harp hazırlığına girişmekten vazgeçmemişler ve büyük bir ordu toplamışlardı. 20 bine yaklaşan bir ordu. Zaten bölgede artık iki merkez kalmıştı. Bir Havazin kabileleri diye bilinen yaklaşık 6-7 kabile, bir de Taif. Çok iyi bir kalesi, çok iyi korunan bir kalesi ve surlu olan Taif. Resulullah Havazinlerin kendisine karşı yürümek için ordu topladığını duyunca hareket emri verdi. 10.000 kişilik Medine'den Mekke'ye gelen orduya 2.000 kişilik de Mekke'den bir katkı olmuştu. Bunların içerisinde yaklaşık sayıları 300'e, bazı tarihçilere göre daha da fazlaya bali olan müşrikler de vardı. Komutanı peygamber olan bir orduda müşrik askerler. Ne yapıyorlar bunlar? Bunlar iman etmemişler fakat teslim olmuşlar. Yani şu manada, menfaat ve çıkarları Resulullah ile beraber olmayı gerektirmiş. Onun için Resulullah'ın arkasına değil ama çıkarlarının arkasına takılmışlar. Ve bu sırada inen bir ayet-i kerime onların hukuki konumunu da adlandırmış. Müellefe-i kulûb. Muallafatu kulubihim. Kalpleri İslam'a ısındırılacak olan kimseler. İşte bu kategoriye dahil edilerek Müslüman ordusunun arka saflarına alınmışlar. Resulullah yolda hala Müslüman olmamış olan ve kendisine 4 ay mühlet verdiği ve epey bir tereddütten sonra Resulullah'la görüşmeyi kabul eden Mekke'nin kodamanlarından, zenginlerinden ve kabile liderlerinden Safvan, Ümeyye'nin oğlu Safvan, o Mekke'nin yaşlı reisinin oğlu Safvan, çağırtmış, demişti ki, bana 100 zırh ve tam teçhizatlı binek, savaş bineği verir misin? Ya Muhammed demişti Safvan. Vermesen de alacağım anlamına mı geliyor bu? Hayır. Bu bir borç. Verirsen borcumu öderim. Buyurmuştu. Resulullah. Garip bir komutan. O da mağlup biri karşısındaki. Vermem demesi mümkün mü? Ama öyle değil. Hayır. Ben borç istiyorum. Safvan bir müşrik. Ve müşrikten Müslüman ordusunun eksik teçhizatını gideriyordu Resulullah. Bu teknik bir olay. Eksiğiniz varsa giderirsiniz. Ancak inancınızdan zerre kadar taviz vermeden. Ancak stratejik bir hata yapmadan. Yani onu da İslam'ın gelişmesi için kullanabilirsiniz. İstihdam edebilirsiniz. Allah dilerse dinine bir kafir eliyle de yardım eder. Bu da bunun örnekleri oluyor. Çıktı İslam ordusu. Avazin kabilelerinin 20 bin kişilik ordusunun başında, yaşı çok genç, 30 yaşlarında biri var Malik. Gerçekten sevk ve idare kabiliyeti olan bir komutan. Kendi emrindeki kabileleri Huneyn'e doğru sürdü. Huneyn bir vadi. İki yalçın dağ arasında bir vadi. Tabi Resulullah'tan daha önce geldiği için vadideki yüksek yolları tuttu. Yüksek yolların üzerine ki sırtlarda yine yarıklar vardı. Tali vadiler. Tali vadilere girdiği zaman ordu aşağıda gelenler onları göremiyorlar. Yukarıdakiler ise aşağıyı görebiliyorlar. Hakim bir konuma yerleşmiştir. Havazin kabileleri, Malik komutası. Malik kabilelerin çocuklarını ve kadınlarını da getirtmişti. Hatta tüm hazinelerini getirtmişti. Eğer onları getirtirsen bunlar kaçamazlar. Üç kişilik bir casus birliği, casus öncü müfredesi çıkarttı Malik. Müslüman ordusunu gözetlemek için. Üç kişilik öncü casus müfredesi gece yarısı geri döndüler ki titriyorlardı böyle. Yüzlerinin rengi atmıştı. Ayakta duracak halleri yoktu. O çöl gecesinin soğuk esen rüzgarına rağmen buram buram terliyorlardı. Ve Malik ne oldu size böyle dedi. Vallahi bizim gördüğümüzü kim görse bizden beter olur. Biz korkak adamlar değiliz ama. Öyle bir şey gördük ki, bizim gördüğümüzü kim görse bizden beter olur. Biz insana benzer şeyler görmedik. Biz bambaşka bir şeyler gördük. Vallahi geri dönseniz iyi olur. Onunla başa çıkacağımızı sanmıyorum, dediler. Siz bu kabilenin, bu ordunun en korkak, en cebin adamlarısınız, gidin, diye tersledi onları. En cesaretli adamlar getirin bana. Onları buldu ve onları gönderdi. Gönderdikleri adam da onlardan beter bir halde döndü. Ama yine de vazgeçmedi Malik ve ordusuna savaş vaziyeti aldırdı. Resulullah orduyu durdurmadan ilerletti. Huneyn Vadisi'ne gelindiğinde tabii ki Malik çok iyi konuşlanmış olan ordusuna saldırı emrini verdi ve ordu karşısında vadiye ilk giren Halid bin Velid ve Suvari Birliği Müzeyne kabilesinden oluşan suvari birliğini dağıtıverdi. Havaziler. Müzeyne paramparça olmuştu. Durdurmak mümkün değildi. Kaçıyorlardı. Onlar yukarılardan hücum ediyordu. İslam ordusunun öncü suvari birliği aşağıda kalmıştı. Onun için hiçbir toparlanmaya fırsat bırakmamışlar. Onu dağıttıktan sonra arkadaki muhacir ve ensara Havazinliler. Muhacir ve Ensar da çözülmüştü. Resulullah nispeten iyi bir yerdeydi. Vadinin sol tarafındaydı. Biraz vadinin yamaçlarına doğru çekildi. Ve Resulullah Fulan, ey Fulan, ey falanca oğulları, ey falanca oğulları diye çağırıyordu ama sesi çok yavaş çıkıyordu. Onun için duyan da olmuyordu o harp dağdası içerisinde. Hazreti Abbas'a sesi çok güçlü olduğu için benim adıma çık bağır ya Abbas. Muhacirin de, Ensar de, falan oğulları de falan. Hazreti Abbas bağırdıkça lebeyk diyorlardı. Kaçanlar geri dönüyorlardı. 100 kişi kadar birikler Resulullah'ın etrafında. Bu 100 kişi verdiklerini geri alacak bir kıvılcımı ateşlemişler. Ama onunla izah edilmeyecek bir durum. 100 kişi, 20 bin kişi ne yapar? İzahı gayri kabil bir durum var ortada. Ne olmuşsa olmuştu. İşte ne olduğunu buradan okuyoruz. Biraz önce hutbenin başında manasını verdiğim ayetlerden. Niçin bozmuştu? Tabii ki izahı var dostlarım. Havazinliler vadinin iyi yerlerini tutmuşlar. Müslümanlar aşağıda var. Tabii onlar onları. Bu izah illete mebni bir izah. Hikmete mebni bir izah değil. Hikmeti burada yazılı. Allah'ın bak dediği yerden bakınca bu izah yetmiyor. Bambaşka bir şey görüyorsunuz. Ne? Sayınıza gururlanmıştınız. Hiçbir dönemde bu kadar kalabalık olmamıştınız. 12 bin kişi. 300 kişiyle 1000 kişilik müşrikleri yenmiştiniz Bedir'de. Şimdi size dağlar dayanır mıydı? Böyle düşünüyordunuz. Bu kadar kalabalıkla bizim önümüze kim çıkabilir diyordunuz. Siz imanın gücünü hesaba katmadan sayının gücünü hesaba kattınız. Problem bu. Allah'ın gör dediği yerden bakınca böyle görünüyordu. Yoksa yukarıda olmak, aşağıda olmak, taktik ve stratejik açıdan üstün olmak, lojistik açıdan üstün olmak meselesi değil. O dedim ya, ibret değildi, illet idi. Onun için beşeri noktayı nazarından bakınca öyle gözüküyordu olay. Ama Allah'ın bak dediği yerden bakınca öyle gözükmüyordu. Bir hikmeti vardı, bir ibreti vardı. İbreti buydu işte. Allah onlara sizin sayınızdan dolayı kazanmıyorsunuz siz. Sizi güçlü kılan kelle sayınız değil, sizi güçlü kılan imanınızdır. Yüreğinizdir içinizdeki o yenilmez ve baş eğmez inancınızdır. Yani benim diyordu sizin büyük meseleniz. Beni hesaba katmadan, elde var bir demeden siz hangi hesabı yapıyorsunuz? Yapın bakalım da gör. Yaptılar ve gördüler. Bunun arkasından toparlanıverdi İslam ordusu. Ne olduğunu anlayamadılar dedim ya. 100 kişinin işi değil bu. Ama birdenbire toparlanıverdiler. Tabii bu arada ilginç şeyler de oluyordu. Neler oluyordu? Ordunun arkasında, en arkasına yerleştirmişti müellefe-i kulubu. Yani henüz daha Müslüman olmamış müşrikleri ordunun en arkasına koymuştu Resulullah. Onlardan bir kısmı şimdi herkes içindekini yüzüne vuruyor. Müslümanlar dağılmaya başlayınca işlerinden oh, oh, oh diyorlar. Hem takılmış gelmişler orduya hem de oh diyorlar. Safvan, kafirin de soylusu olur dostlar. Kafirin de soysuzu olur. Yani kaliteli kafir, kalitesiz kafir diye ayırabilirsiniz. Bu çok önemli. Siz ne diyorsunuz dedi ya? Siz ne diyorsunuz? Şimdi siz neye seviniyorsunuz? Yanındaki müşriklere, kendisine müşrik. Bizim başımızda bir Hevazinli bizi yöneteceğine, bir Kureyşli bizi yönetsin diyordu. Siz ne kadar ters düşünen adamlarsınız öyle. Sizin kimleriniz, sizin yüreklerinizi doldurmuş diyor. Toparlanıverdi İslam ordusu ve püskürttü. Bu sefer tam tersi oldu. Hevazinler kaçıyordu. Öyle bir kaçıyorlardı ki onları toparlayacak bir güç de kalmadı. Ve tüm ganimet, Müslümanların o güne kadar gördüğü, hatta bölgenin o güne kadar yaptığı, belki akılda kalan, tarihten beri gelen akılda kalan tüm savaşlarda öylesine bir ganimet görülmemişti. 4000 ölçek gümüş, 24.000 deve, 40.000'e yakın, onun sayısını pek kimse tahmin edemiyor. Küçük başa. Ve yaklaşık 6000 esir. Müthiş bir ganimet. Zaten zengin kabilelerden oluşan bir düşman. Resulullah tüm ganimetlerin Cirane'ye götürülmesini ve orada muhafaza edilmesini istedi, emretti. Tabii bazıları çok acele ediyordu ganimet. Ganimet var ortada. ganimete gelen sinekler var, cennete gelen arılar var. Her yerde sinekler ve arılar olur dostlar. Onun için sinekler ve arıları ayırmak lazım. Sineklerin huyudur. Daima tüketirler, üretmezler. Arıların huyudur, üretirler. Sinekler arıların ürettiğini tüketirler. Her mahlukun bir sineği vardır. Pirinç sineği vardır, mercimek sineği vardır, nohut sineği vardır. Ben baktım sinekler maddesine de bunu orada gördüm. Her mahluka musallat olmuş bir sinek var. Ama bakın, arı öyle değildir. Arı hiçbir şeye musallat olmaz. Arı verir daha. Sinekler neye konduklarına bakmazlar. Konduklarının niteliğini aramazlar. Affedersiniz, bala da konarlar. Pise de konarlar. Arılar pisliğe konar. Hiç konmazlar. Siz hiç öyle arı gördünüz mü? Çünkü bal yapar. Onun için her yerde sinekler ve arılar olur. Ganimetin olduğu yerde bol bol sinek olur yalnız. Bir yerde nimetten daha fazla nikmet, yani keder, yani bölüşülecek, paylaşılacak acı varsa orada arıları görürsünüz. Bakın bakın etrafınıza. Yapılara bakın. Bunları tanırsınız, görürsünüz. Orada da vardı tabii ki. Bunun için sinekler ganimetteydi gözleri ama arıların gözleri nimetteydi, cennetteydi. Resulullah emri verdi Taif'e. Sakif kabilesinin merkezi Taif'e. Ordu hemen Taif'e hareket etti. Çünkü Taif çok korunaklı bir kale ve Taif düşerse artık bölgede çıban başı kalmayacak. Çünkü ordusunun başında savaşı kaybeden Malik bile Taif'e kaçmıştı. Artık Taiflilere yardım ediyordu. Resulullah Taif'e gitti. Taif'i 15 gün kuşattı. Ganimet orada duruyor. Ama bu kuşatmada bir adım yol alınamadı. En son kullanılmak üzere talimat verdiği mancınıklar dahi işe yaramamıştı. Korkunç bir ok yağmuru yağdırılıyordu. Taif'te güzel insanlardan bazıları da şehit verildi. Ve Resulullah en sonunda Taif'ten dönme emrini verdiler. Orduya. Cirane'ye dönecekti ordu. Cirane'ye döndüğünde işte orada İslam tarihinin zor sayfalarından biri başladı. Ganimet dağlar gibi ganimet bir tarafta yığılmış duruyordu. Ganimet dağıtımı başlıyordu. Resulullah öncelikle müellefe-i kuluba, önce borçlarını ödedi, Safvan'a borcunu verdi. Borç kapanmıştı. Daha sonra Safvan'a 100 deve verdi. Safvan'la beraber gidiyorlardı. Dağ taş ganimet dolmuş. Dağ taş, o yeşillenmiş vadilerin içerisi, develer, koyunlar, keçiler, yani göz alabildiğine her vadiyle. Resulullah gidiyordu Safvan'da hemen yanı başında. İç geçiriyor böyle, iç geçiriyor. Başka nesi var? Dünyası var. Yemyeşil otlakların üzerinde boy boy dizilmiş kırmızı develer. Peygamberimiz bak, çok mu hoşuna gidiyor? Hem de nasıl? Onların hepsi ve orayla birlikte sen. Ancak bir peygamber bu kadar cömert olabilir. Ancak bir peygamber bu kadar cömert olabilir. Bunu söylemekten kendini alamadı açıkça. Ancak bir peygamber bu kadar cömert olabilir. Çok önemli bir şey bu. Baktığınız yer meselesi. Safvan'ın baktığı yerle Resulullah'ın baktığı yer nasıl aynı olur? Safvan bayılıyor onlara, Resulullah görmüyor bile. Yani Safvan'a belki acıyordur yani. Ne de ufak şeylere gidiyorsun, ne ucuz değer biçiyorsun kendine. Ne ufak şeylerle tatmin oluyorsun öyle. Budur zaten. Yani benim nazarımda onun hiçbir değeri yok. Bak bir cümlenin başında verdim ki. Çok önemli. Biraz ilerlediler. Resulullah'a birini getirdiler. Bir kadın Beni Sa'd bin Bekr içerisinde, Havazin kabilelerinin içinde savaşa girmiş bir kabile bu. Beni Sa'd bin Bekr. Beni Sa'd bin Bekr kabilesi de esirler arasında götürülürken bir kadın sizin başkanınızın, başkanınız benim kardeşim olur, beni bırakın diyordu. Böyle bağırıyordu kadın, bağırıyordu. Yahu nasıl olur? Vallahi benim kardeşim olur. Beni Sa'd bin Bekr. İsmin nedir? Şeyma. Beni ona götürün. Beni ona götürün. Getirdiler Resulallah. Ya Resulallah bu senin kardeşin olduğunu iddia ediyor. İspat et dedi Resulallah. Nasıl kardeşim oluyor? Hani dedi biz ufakken ben seni 70 yaşında bir kadın. 70 yaşında. Ben seni sırtımda taşıyordum da. Buramı ısırmıştı. Açtı. Bu senin diş izlerin. Vallahi doğru söylüyor. Benim kardeşim. Halime'nin kızı. Anneciğim nasıl? Halime soruyor. Süt babasını soruyor. Haris. Babacığım nasıl? Onlar vefat ettiler. Kardeşim sen burada dur. Hemen ona bir hediye paketi hazırlıyor. Yalnız gitme sen. Ben döneceğim yine senin gönlünü alacağım. İster benimle kal, ister git. Bu karar sana ait. Ya Resulallah, sana iman etmeyi bir gönül borcu ve bir görev addediyorum ama gitmeyi de kendi kabileme karşı insani bir vazife olarak. Tamam, nasıl bilirsin? İman etti. Ama gitmeyi tercih etti. Yalnız Resulullah dönene kadar burada kal demiş. Resulullah geldi. Akra bin Habis, Uyeyne bin Hız. Bunlar iki bedevi kabile reisi. İkisi de Müslüman değil, müşrik. Sonuna kadar da Müslüman olmadılar zaten. Müellefe-i kulub olarak kaldılar. Aman ne kalpleri ısındırılacak adamlarmış. Sonuna kadar ısınmadı nasıl bir kalp ise. Hazreti Ömer en sonunda illallah dedi bunlardan. Gidin dedi. Gidin sizden adam olmayın. Yok size bir şey. Zırnık yok. Şimdiye kadar ısınmadı kalbiniz de bundan sonra mı ısınacak? Resulullah tabi orada verdi. Bunların bir tanesine büyük ahmak derlerdi. Yani Arap'ın en ahmağı derlerdi. Hamkav. Kaba bir adamdı. Hani ona ilişkin bir takım hadiseleri anlatmışımdır Hazreti Ayşe ile Resulullah otururken. Daha kapıyı bile vurmadan, herhangi bir ses vermeden, izin istemeden dalıp da şu goncayı benim eşlerimden istediğine karşılık ver bana Muhammed diyen adam. Böyle kaba bir adam. Resulullah terslemişti bu adam. Yüz deve verdi. Uyeyne bin Hısna 100 deve verdi. Ebu Süfyan'a 100 deve verdi ki yüzerde iki oğluna verdi. Muaviye ve Yezid'e. Yezid oğlu olur. Yani bu Ebu Süfyan'a 300 deve demekti. Yine ötekileri de dağıttı. Burada kafalar karışmaya başladı. Resulullah'ın eteğinden çekiyorlardı habire birileri. Ya Muhammed bize de ver. Ya Muhammed bize de ver. Resulullah devesinin üzerindeydi. İsrail oğullarının peygamberlere yaptığını siz de bana mı yapıyorsunuz demek zorunda bıraktılar Resulullah'ı. Omzunu açıkta bırakıp elbisesini yırtacak kadar çekiştirdiler. Bunlar şey değil. Yani, ashab-ı kiramın güzidelerinden falan değil. Bunlar henüz daha olmuş olmamış arasında adamlar. Resulullah dağıtıyordu ama problemler de çıkıyordu. Bu tip adamlara büyük büyük miktarda ganimeti dağıtınca bazıları şöyle bir kuşkuya düştüler. Ya Resulallah, fakirlere vermek lazım. Cuayl, çok güzel bir insan. Pırıl pırıl bir insan. Yok zamanda Müslüman olmuş, hem fakir hem de imanına sadık kalmış bir insan. Muhtaç, bir kuruşa muhtaç. Cuayl'e vermediğinde akrabin Habis'e mi verdin ya Resulallah? Biri diyebildi yani sonunda. Sen ne benim gözümde bir cuayın bin tane akra eder. Bin tane falan eder. Bin tane falan eder. Bin tane uyeyne eder. Ama ben cuaylin imanından eminim. Onun imanından eminim. Ve onun neyi tercih edeceğini biliyorum. O benim tercih ettiğimi tercih eder. Anlayın diyor.
Tabii ganimetler dağıtıldıktan sonra Resulullah bir haber aldı. Ensardan bir haber. Yüzer deve düşmüşken müellefe-i kulübe Ensar'a dört deve ya da dört küçük baş hayvan falan düşüyordu. Yani bu hibi hiç mesabesindeydi oysa ki Ensar canlarını ortaya koymuşlar. Sa'd bin Ubade'yi gönderdiler. Sa'd bin Ubade geldi. Ya Resulallah. Biz seninle beraberiz. Ensar soruyor. Biz mi hak etmedik? Yoksa onlar bizden daha fazla mı şey yaptılar? Ya Sa'd, beni sorguya mı çekiyorsun, beni hesaba mı? Hayır ya Resulallah. Vallahi anlamaya çalışıyorum. Yani anlamaya çalışıyorum, sebebini anlamaya çalışıyorum. Beni bunun için gönderdin. Sen de onlar gibi mi düşünüyorsun? Ben de onlardan biriyim ya Resulallah. Haber ver. Hepsi topla. Ensar'ın tamamı toplandılar. Onlardan ayrılmak istemeyen birkaç, hatta bu konuda mutazarır olan, bu konuda biraz kırgın olan birkaç muhacir de Ensar'ın arasına Sa'd bin Ubade'nin izniyle girdi. Toplandılar. Resulullah geldi. Resulullah bayağı üzgün. Ensar! Duydum ki size ganimetten büyük pay vermediğim için üzgünsünüz. Ensar, ben sizi birbirinizle boğuşur buldum. Allah sizin aranızı düzeltti. Ensar, ben sizi zelil buldum. Allah sizi aziz etti. Ensar, ben sizi dalalette buldum. Allah size hidayet verdi. Ensar, ben sizi yoksul buldum. Allah sizi varsın etti. Bitirdi sözü, sözünün etkisini dinledi ve bana mukabele etsenize dedi. Doğru mu dedi? Doğru mu? Vallahi doğru söylüyorsun ya. Bana mukabele etsenize. Desenize Ensar. Biz de seni kavmin tarafından kovulmuş bulduk, kabul ettik. Biz de seni yalnız bulduk, yoldaş olduk. Biz de seni onuru zedelenmiş bulduk. Sana şeref ve onur vermek için her şeyimizi yoluna verdik. Desenize Ensar.
Vallahi böyle deseniz doğru söylemiş olursunuz. Demiyorlar.
Doğru söylemiş. Ensar,
tüm insanlar bu tarafa gitse de siz bu tarafa gitseniz vallahi bu adam sizin gittiğiniz tarafa gelir.
Ensar, herkes evine develerle, koyunlarla, keçilerle dönerken siz evinize Muhammed'le dönüyorsunuz. Bu size yetmez. Bu sizi sevindirmez.
Ensar, ben benim için neyi istemişsem sizin için de onu istiyorum. Benim için Allah'ı istedim. Benim için ahireti istedim. Sizin için de Allah'ı ve ahireti istiyorum. Söyleyin siz yoksa siz benim için istediğimi kendiniz için de istemiyor musunuz?
Ensar hıçkıra hıçkıra. Söyleyin ey Ensar. Herkes evine develerle dönerken siz evinize Muhammed'le dönmekten gurur duymuyor musunuz? Allah'tan ve Resulünden razıyız ya Resulallah diye sakalları ve elbiseleri ıslanacak kadar hıçkıra hıçkıra ağladılar diyor Rabbim. Allah'tan razıyız, Muhammed'den razıyız. Bize sen yetersin ya Resulallah. Sen en büyük hediyesin ya Resulallah. Resulallah öyle bir gönüllerini almıştı ki bu sözler karşısında hangi yürek yumuşamazdı? Onlar yumuşamaz. Ve Resulullah ganimetleri dağıttı. Gitti. Ama çok çok beklemişti. Havazinlerden bir heyet gelse de ganimetleri dağıtmadan evvel bir özür dilese, esirleri istese, Resulullah çok şefkatli. Günlerce bekledi, günlerce. Ama bir heyet çıkıp gelmedi. Dağıttı, bitti ve ganimetler bitmişti ki oradan bir heyet geldi. Heyetin arasında Resulullah'ın süt babasının kardeşi de var. Haris'in kardeşi de var. Ya Muhammed, sen bizim evladımız sayılırsın. Sen bizim akrabamızsın. Biz senin akrabamız. Sen bize şefkat et. Merhamet et. Resulullah ne yaptı? Dedi ki, ganimetleri dağıtmadım, bekledim ki gelirsiniz. Ama gelmediniz. Ben şimdi ne yapayım? Dedi ki, namazı kıldıracağım. Namazdan sonra cemaatin içinde kalkın, ordunun içinde kalkın ve deyin. Ya Muhammed, bize şefaat et. Ey insanlar, Muhammed katında bize şefaat edin de. Prosedüre uygun olsun. Resulullah kendi başına iş yapmıyor. Gönüllerini razı etmeden iş. Ben bana ve aileme düşen her şeyi size geri vermeye hazırım demişti Resulullah. Ama onlardan nasıl alayım? Öyle yaptılar. Resulullah dedi ki, tercih edin heyete. Mallarınız mı yoksa aileleriniz mi? Çocuklarınız ve eşleriniz mi? Elbette ki eşlerimiz ya Resulullah. Efendim, o zaman dedik ya Resulullah, ben ve benim yakınımdaki herkes, onlar adına da konuşuyorum, biz bize düşeni geri veriyoruz. Siz de verir misiniz? Allah ve Resulü ne dediyse bizim için de o geçerli dediler. Onlar da. Ama vermemekte diretenler de çıktı. Resulullah onlardan zorla almadı. Dedi ki bunu tekefül edeceğim. Size geri ödeyeceğim ileride. Öyle verir misiniz? Öyle söz aldı. Bir tane esir dışında hepsini geri verdi. O esir de bir kadındı. Kendisi tercih etti. Kendisinin düştüğü insanı. Sa'd isimli bir sahabiye düşmüştü. Kendisi gitmek istemedi. O da orada kaldı. Hepsi geri verdi. Ve tabii malları paylaştırılmıştı. Resulullah geri döndü Mekke'ye. Mekke'de kısa bir müddet kaldıktan sonra Medine'ye döndü. Medine'ye döndükten sonra Ka'b bin Züheyr, vur emri verdiği Ka'b bin Züheyr, şair Ka'b. Kardeşi tarafından getirildi. Yüzü gözü kapalı bir halde, tanınmaz bir halde. Ya Resulallah sana bir hediye. Nedir o? Vur emri verdiğin kardeşini getirdim dedi. Ka'b üzerindeki örtüyü kaldırdı. Banet Suat diye başladı o meşhur, o yürek paralayıcı, o harika bir şiir olan, belki şiir tarihimizin en güzel eserlerinden biri olan Banet Suat kasidesini söylemeye başladı. Bugün Suat'ı gördüm. Suat bir at ismi. Öyle hüzünlüydü ki diye. Ve sözü Resulullah'a getirdi. Gerçekten harika bir şiir. Resulullah o kadar memnun olmuştu ki şiir karşısında. Çıkardı sırtında yeni aldığı Yemen dokuması, abayesini şiirin üstüne attı. Kâb'ın üstüne attı demiyorum. Şiirin başına bir tac olarak taktı. Çünkü o şiire verilmiş hediyeydi. Ödülüydü Resulullah tarafından. Ve o sırada Yemen'den dönmekte olan bir Taifli, Sakif kabilesinin reislerinden biri olayları duydu. Zaten gönlü yumuşamıştı. Medine'ye uğradı ve iman etti. Sanırım ismi Ukbe olacak. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ukbe iman etti. Resulullah'a dedi ki, bana izin ver gideyim kavmimi İslam'a davetleyeyim. Gitme seni öldürürler. Gideyim ya Resulallah, gitme seni öldürürler. Sanki Resulullah'a malum olmuş. Gitti. Hakikaten vardı. Öldürdüler. Hem de taşlaya taşlaya, oklarla taşlarla öldürdüler zaten. Resulullah haberi alınca evvelki kuşatmada şehit olanların yanına gömün onu dedi. Allah'ın selamı onun üzerine olsun, ona lütfe ediyorum, imreniyorum ona dedi. Ve ondan sonra وَجَاءَ مِنْ اَقْسَ الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ Yasin-i Şerif'in o ayetlerini, o Antakyalı Habib'in serüvenini anlatan, o muhteşem öyküyü anlatan ayetleri okudu. Hani şehrin yukarılarından bir adam koşa koşa geldi. يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ Ey kavmi! Şu elçilere, Allah'a davet eden şu elçilere tabi olun. İttebi'u men la yes'elukum ecran. Bunlara sizden herhangi bir ücret istemeyen, sizi sadece hidayete davet eden de ve kendileri de hidayete ermiş bulunan bu insanlara niçin tabi olmuyorsunuz? Ne istiyorlar? Hadisenin devamını biliyorsunuz. Yasin-i Şerif'ten okuyabilirsiniz. Ve en sonunda taşladılar. Onun davetini de aldırmadılar ve taşlayarak öldürdüler. O diyordu, cennete girince, Rabbisinin kendisine vaat ettiği cennetle karşılaşınca, ne olurdu kavmim benim şu anda nimetlerin içinde yüzdüğüm ve cennete girdiğimi görseydi. Resulullah da aynen bu ayetleri okudu. Ne olurdu kavmi görseydi. Ve haber gönderdi Malik'e. Malik'e, kaçan komutan Malik'e, eğer gelirse ona 100 deve vereceğim dedi. İman edersen. Diyeceksiniz ki 100 deveye iman eden 110 deveye vazgeçer. 100 deveye iman eder, ondan sonra Esah'tan iman eder. Bu iman alanına, imanın etki alanına çağırmaktır insanlar. Etki alanına sokun, önce ona gelir, sonra imanın cazibesine. İman bizatihi caziptir çünkü. Onun için Resulullah Taif'in de içine böyle bir şey koyvermiş oldu. O sakladı bu teklifi, beni taşlarlar öldürürler diye bir gece yarısı Taif'ten kaçtı. Ve Resulullah ona görev verdi. Bundan sonra kuşatmayı yarıya indirilmiş bir şekilde ama daha etkin olarak sen sürdüreceksin. Görüyor musunuz? Yani güçleri kendine karşı kullanmak. Resulullah'ın gerçekten nübüvveti yanında harika bir taktik ve stratejik dehası da vardı.
Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.